Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Alkan Dekaner.
Alkan'la beraber yine teknoloji ve oyun dünyasındaki haberleri sizlere ulaştıracağız. İsterseniz hemen Türkiye'deki teknolojik gelişmelerle başlayalım. İlk olarak bir uçak gemimiz olacak inşallah, Nur Topu gibi. En geç 2021'de hizmete girmesi bekleniyor.
İlk uçak gemimiz mi olacak?
Evet, TCG Anadolu. Zaten uçak gemisi genelde okyanus aşırı ülkelerin gereksinimi olan bir cihaz. Yani bizim pek ihtiyacımız yok çünkü Orta Doğu'yu vurmak istesek zaten uçaklar gidip vurabiliyor. Kıbrıs'ta üstümüz var. Kıbrıs'tan gidip vurabiliyorsun. Aslında bakarsan hani bu uçak gemisini nerede kullanacağız? Benim askeri bilgim tam olarak yetmedi Alkan. Ama herhalde güç gösterisi olarak okyanus aşırı görevlerde işimize yarayacak diye düşünüyorum. Üstüne F-35'leri konumlandıracakmışız. F-35'ler dikini kalkabiliyorlar. Aynı zamanda kısa pistlerden havalanabiliyorlar. Aslında bu uçak gemisi biraz helikopter gemisi olarak geçen uçak gemilerinden. Yani çok da fazla büyük bir pisti yok uçakların. Bütün uçakların inip kalkabilmesi için.
Amerika'nınki gibi böyle kocaman.
O kadar değil evet, ama tabii ki yine de oldukça büyük. Yani 1400 kişilik personel içinde olacakmış. 30 yataklı bir tam teşekküllü hastane barındıracakmış. Ve mesela 700 kişilik amfibi taburu bulunacakmış içinde. 8 tane de amfibi çıkartma gemisi bulunacakmış. Tank falan da alabiliyormuş içine. Yani
özellikle Akdeniz'de
oldukça enteresan.
Yeterli olacak fazlasıyla. Dediğin gibi yani okyanus aşırı
mesela 13 tane tank olacakmış. 27 adet amfibi zırhlı aracı olacakmış. 6 adet zırhlı personel taşıyıcı olacakmış. 33 adet diğer zırhlı araç taşıma kapasitesi varmış. Yani bildiğin orduyu çıkartıyorsun bir yerden.
Acil durumlarda falan bayağı yararlı olacaktır o zaman.
Evet, öyle olacaktır. Güzel olan yerli imkanlarla yapmaya çalışmamız ve aynı zamanda Sedef Tersanesi'nde üretilip Havelsan ve Aselsan'ın radar ve işte savunma sistemleriyle donatılacak olması. Yani elimizden geldiğince artık milli imkanlarla şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu çok güzel. E tamam, motoru farklı bir yerden gelecektir büyük ihtimalle. Gemi motoru yapmanın çok kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum ama 7/24 görev yapabilecek bir gemiye sahip olacağız.
Zaten %100 hani her şeyin yerli olduğu bir ürün kullanmak da çok kolay değil. Onun için çok uzun teknolojik çalışmalar gerekiyor.
Evet, öyle.
Bir de teknoloji kültürü de gerekiyor. Onu da geçmesi gerekiyor.
Bir de şimdi müttefiklerimiz var. Sonuçta NATO ülkesiyiz. NATO içerisinde yer alan herhangi bir ülkeyle savaşmayacağımız, hani kağıt üstünde şu anda öngörülü, garanti altına alınmış durumda. Öngörüler içinde bir NATO ülkesiyle savaşacak değiliz. Onlardan teknoloji transferi yapmanın daha akıllıca olduğunu düşünüyorum. Yani kötü bir şey gibi görünmüyor. Evet. Tabii ki yazılımı bizde olduğu sürece. Bir diğer haberimiz de önemli. Mesela Göktürk 2 uydumuz var biliyorsunuz gökyüzünde. Her ne kadar terörle aktif mücadelede kullanılıyor deseler de 2,5 metreden daha küçük cisimleri göremediği için ben çok terörle mücadelede kullanabileceğini
yani
düşünmüyorum.
Militanları göremedikten sonra çok işe yaramıyor.
Yani militanların tank ve uçak gemisi yoksa zaten bir işine yaramıyor yani. Öyle bir durumu da söz konusu ama tabii ki bir yerlerde kullanıyorlardır. Yani dünyanın güzel görüntülerini çekip işte biz de bunu yapabiliyoruz diyebilirsin mesela. Ya da şehir planlamacılığı için belki kullanabilirsin diyeceğim ama ticari uydular çok daha yüksek çözünürlükte görüntüler elde edebiliyorlar. Bu uydunun önemli kısmı Göktürk 2'nin orada edindiğimiz mühendislik bilgisi ve deneyimdi bana sorarsan. Çünkü yine yerli imkanlarla çalışan bir yazılıma sahiptik ve %80'i yine yerli imkanlarla üretilmişti. Mühendislerimiz çalışmıştı ve şu anda da bir uyduyu yörüngede tutabiliyor olmak da bana sorarsan yine büyük başarılardan bir tanesi.
İşte teknoloji kültürü yavaş yavaş gelişiyor.
Evet. Şimdi yeni bir uydu daha yapacakmışız. Bu uydu 60 santime kadar objeleri görebilecekmiş.
Çok büyük bir gelişme.
Çok büyük bir gelişme ama yine insan göremeyeceğiz aslında. İnsanları o dağda bayırda ayırt edemeyeceğiz. Yine tabii ki casus uydusu olacak vesaire olacak deniyor. Evet, hani düşman ülkenin uçaklarını, tanklarını, arazi araçlarını falan rahat bir şekilde görebilirsin. En azından bir tabur nerede görme imkanı olur ama ya da bir grup insanı, oldukça büyük bir grup insanı. Bunun haricinde tek tük böyle 4-5 kişilik gruplar halinde gezen teröristleri görebileceğini yine çok düşünmüyorum uyduda.
Gerçi şu anda insan savaş araçları kullanmaya başladı. Silahlı özellikle kullanılmak isteniyor.
Bence en büyük başarı o.
Evet, yani hani bunlar kullanırsa zaten uydulara çok da gerek kalmaz gibi geliyor bana.
Uydular şuna yarıyorlar arkadaşlar. Şimdi uydular tamam, görme kısmı önemli bir kısım ama şimdi uydu dünyanın etrafında dönüyor bildiğin gibi Alkan. Yani sabit uydular değil bunlar genelde. Dünyayla aynı anda dönmüyorlar. Ve bu sayede de eğer senin dünyanın diğer ucunda bir askeri birliğin varsa uydunun üstünden geçerken datayı yükleyip sana aktarabiliyor. Yani böylece dünyanın her yerindeki birliklerinden haberleşmeye başlayabiliyorsun. Haberleşme açısından bence önemli katkıları olacaktır yine.
Evet, zaten Türkiye'nin de hani gerek Orta Asya'da gerek Balkanlar'da veya farklı ülkelerde hatta işte geçmişte olsun bugün de olsun işte Asya'nın diğer bölgelerinde de askeri birlikleri bulunuyor. İşte Afganistan'da mesela.
Evet, mesela bu yeni uydu 6 saat boyunca bu arada istenen yörüngeden geçecekmiş. 6 saat boyunca orada durabilecekmiş. 2018 Aralık'ta da fırlatılması planlanıyormuş. Yani sözünü kestim.
Eminim yani çok işimize yarayacak da bu konuda. Tabii dediğimiz gibi hani biz öyle askeri teknolojiler konusu uzman değiliz.
Evet.
O yüzden hani elimizden geldiğince bu konuları yorumlamaya çalışıyoruz.
Temkinli yorumlar yapıyoruz arkadaşlar. Aynen. Ama dediğim gibi bir önceki uydunun pek de alakası yoktu hani terörle mücadele konusunda.
Kesinlikle 2,5 metre çok büyük. Oyun tarafına geçtiğimizde ise bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri. Belki de en çok beklenen Uncharted 4 piyasaya çıktı arkadaşlar.
Piyasaya çıkmadı.
Daha doğrusu evet. Biz oynadığımız
için piyasaya çıkmış gibi.
Bizim için piyasaya
çıktı. Hatta biz Sony bir tane kağıt yollamış bize. Demiş ki aman videoyu çekip yayınlamayın diye. Bir de video çekip yayınladık çok güzel bir şekilde. Uyardılar.
Ama şöyle bir şey var. Bize yolladıkları ilk mailde şey kalkıyor demişlerdi. Fakat o kendi gönderdikleri görseller için kalkıyor. Biz o öyle bir karışıklık oldu. Biz de tabii heyecanla yayınladık. Oyun incelemesini zaten şu an yapıyoruz. Çok az kaldı. Oyun 15 saat, 16 saat kadar sürüyor. Mesut tabii oynayışa göre 20 saat kadar da sürebilir.
Bu arada konsol içinde uç noktada grafiklere sahip.
Uç noktada grafiklere sahip. Evet. Gerçekten PlayStation 4'ün gücünü adamlar ellerinden geldiğince kullanmışlar. Hani kusursuz mu değil, belki bazı yerlerde çok uzaktaki noktalarda görsellerde sorun oluyor ama PlayStation 4'ün gücü
bu kadar. Yani,
bu kadar yani.
Uzak noktalarda özellikle arkadaşlar yakın çevrenin detayı o kadar zengin ki ister istemez onun dünyaya yayılmasını istiyorsunuz. Aynen. İster istemez uzağa baktığınızda orada bir PlayStation 3 var, yaklaştığınızda PlayStation 4 var. Aynen. Olsun bu kadar da çok sıkıntı değil çünkü yakın detaylar o kadar zengin, o kadar iyi yapılmışlar ki siz yakına bakmaktan uzağa pek görebileceğinizi düşünmüyorum oralara odaklanabileceğinizi.
Ve karakter detayları sanki biz animasyon filmden fırlamış gibi.
Karakterler inanılmaz. Yani zaten bana sorarsanız ya karakterlerden biraz kıssalardı çevreyi de mükemmel bir hal yapabilirler. Tabii çevre dediğim yanlış anlaşılmasın uzak çevre.
Evet. Zaten oyunun çoğunluğu da hani yakın çevreyi gösteriyor. Çok uzaklara falan bakamıyorsunuz. O yüzden de hani görsel yönden hiçbir şikayetiniz olmayacaktır. Bu konuda emin olabilirsiniz arkadaşlar. Oyunun şu an Metacritic ortalaması 94 civarında. Gerçi son dönemlerde oyunlara inanılmaz yüksek puanlar vermek...
Düşük olan oyun çıkmadı.
Yani evet yani bir moda haline gelse de oyun bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Hatta Uncharted 3'ten sonra benim beklentilerim de ötesine geçti.
Ya ben ne yalan söyleyeyim ben Uncharted 2'den sonra 3'ü gördüğümde demiştim ki bu seride bitiyor artık. Çünkü rutine bağladı ama 4 beklentileri aşacak gibi görünüyor. Madagaskar'da geçen bir bölüm vardı. Madagaskar'ın renk paleti yine benim umutlarımı söndürmüştü. Ve Madagaskar o kadar boştu ki harita olarak. Hı. Ya dedim bu oyun herhalde birazcık şey olacak. Hı. Beklentileri bulamayacağız falan ama yok. Başarmışlar. Yok. Ve PlayStation 4 sahibiyseniz ve ön sipariş vermediyseniz bence verin. Türkçe seslendirmeleri de mükemmel olmuş.
Mükemmel olmuş.
Yani bunu söyleyelim. Gerçekten uç noktada olmuş. Çok keyifli. Bu hafta sonu ofisten kaçırıp ben de bu oyunu oynayacağım.
Ben götürecektim. Yani.
Burada bir kavga var şimdi. Ama incelemesini yapacak adam her zamanki gibi avantajlı tabii burada. Yani. Ben de seni izlerim uzaktan bir yayın açarsan.
Öyle yaparız artık.
Özel kişiye yani. Özel olarak artık bakacağız.
Buradan oyuncuların şikayet ettiği bölüme geçeceğiz. Call of Duty Infinite Warfare resmi bir video ile arkadaşlar tam olarak duyuruldu.
Rekor kırıyor.
Evet. Oyunun YouTube sayfasında, resmi YouTube sayfasında eksiler yağıyor resmen. İlk defa Call of Duty serisinde bu kadar beğenilmeyen bir oyun oldu. O eksilere bakarsak söyleyebiliriz. Zaten yorumlara baktığımızda da yani oyuncuların bu konuda çok şikayetçi olduğunu görüyoruz.
En çok satanlar listesine girecek. Adımı koyarım
ortaya. Girecek,
okay.
Evet. Yani takipçilerimiz onu söylüyor. Ne olursa olsun diyor. En çok satanlar listesine girecek diyor. Oyunda co-op modu yok. Fakat zombi modu olacak. Uzayda zombiler de ilginç olacak gibi görünüyor ama gerçi zombi modu tamamen farklı bir senaryoya sahip olacakmış. Zombi modunu co-op olarak oynayabileceksiniz arkadaşlar. Oyunun senaryosu ilgili çok fazla detay paylaşılmadı. Zaten söyledikleri şu, işte siz takımımızı kuracaksınız, o takımın cesaretini yerine getireceksiniz, aslansın, kralsın falan böyle laflar var. Bakalım yani.
Ya ben şeyde bittim ya, hani her şey tamam da. Star Wars vari makinalarla uzaya çıkıp bir de uzayda savaşmaya başladılar ya. Dedim yani, ya.
Abi rezillik ya. Kimse kusura bakmasın da yani hani böyle olmamalıydı bu seri. Zaten bir sürü capslerle falan bu seriyle dalga geçmeye başladı oyuncular. Ki bunların büyük çoğunluğu da zaten Call of Duty serisine hayran insanlar.
Evet.
Bu oyunla birlikte tabii ki şey de geliyor. Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered da geliyor. O oyunu deli gibi bekliyorlar. 10 tane multiplayer haritayla gelecek olması da zaten.
Multiplayer olmayacak da o da Remastered'da.
Evet sonunda işte Activision 10 tane haritayla birlikte geleceğini açıkladı. Öyle diyorlardı gerçekten de. Yani oyuncuların büyük çoğunluğu bu oyunu bekliyor ama fakat bu oyunu ayrı olarak satın alamayacaksınız. Yani
özel sürümü alırsan mı alabileceksin?
Evet Infinite Warfare ile birlikte $80 vereceksin. Özel sürümde yanında bunu da alacaksın.
Vay be.
İleride Activision bunu ayrı da satar da zaten. Fakat Infinite Warfare'i sattırmak için görüyorsun neler yapıyorlar.
Evet, demek ki oyunun gözlerindeki değeri 40 dolar civarı.
Evet.
Diğer oyunla beraber 80'e vurdurmuşlar.
Zaten DLC'leri de toplam 80 dolara satsalar
evet, yine parayı köşe olacaklar ne yazık ki. Sonra enteresan bir patent aldı arkadaşlar ve bu patent bana enteresan geldi. Çünkü görüntü kaydı yapabilen, video kaydı yapabilen bir kontak lensi patentini aldılar. Şimdi orada bir çizimler var. Teknik çizimler falan yok. İşte şuradan göz kırpmalarını algılayacak, göz kırpmasına göre tepki verecek, kayda başlayacak, kayıt bitecek falan filan ama ya ortada böyle bir ürün olduğunu düşünmüyorum ben Alkan. Yani
aynen, ben de düşünmüyorum.
Enerjisini göz kırpışlarından falan alan, göz hareketlerinden alan böyle kayıt yapabilen bir lens. Dünyada olmayan şeyleri sadece ben böyle bir şey hayal ettim diye patent alınabiliyor muyum? Ya ben bu konuda uzman arkadaşlar vardır. Ben gerçekten biraz garipsedim bunu. Gerçekten böyle bir şey yapmış olabilirler mi? Biz Google Glass'ta bile yaşanan zorlukları biliyoruz şu anki teknolojiyle.
Yani gözlük yani o.
Evet gözlük yani. O kadar büyük bir aletti. Bunda deniyor ki yok video kaydı yapacak, yok kapatacaksın açacak falan filan yani.
Ya bana da biraz hikaye gibi geliyor bu konular. Şöyle yani Deus Ex gibi oyunlar vardır biliyorsun gelecekte evet. Geçen. Anca onlarda olabilecek bir teknoloji gibi geliyor.
Yani oyun firmaları o zaman şey yapsınlar. Oyunu sürmeden önce piyasaya oyundan geçen bütün her şeyi, fikri patentine alsınlar. Aynen. Ya da bu bilim kurgu filmlerinde çıkan evet. Her şeyin patenti alınsın.
80'li yıllarda bile böyle şeyler teknolojilerin şeyi vardır yani.
Vardır yani. Birileri hayal etmiştir. Bana enteresan geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Benim cahilliğim de olabilir tabii. Belki de adamlar laboratuvar ortamında bir deveye yani ancak herhalde onun gözüne falan öyle bir lens takabilirsin. O boyutları indirebilirsin. Takmış deniyorlardır hani bilmiyorum. Bir diğer haberimiz ise Einstein'ın biliyorsunuz bir teorisi vardı. Neydi bu teori? Okuyacağım çünkü beni aşan şeyler bunlar. Kütle çekim dalgaları teorisi vardı. Neydi bu kütle çekim dalgaları? Şimdi bir cisim uzayda zamanda bir şey yapar, esneme yaratır ve işte o yaptığı şeyde bir çarşafın üstüne konulmuş ağırlık gibi diğer cisimleri bir kendine çeker. Aslında hani uzaydaki cisimlerin birbiri etrafına dönmesi yörüngeyi bu şekilde açıklıyormuş Einstein. Hı. Kütle çekim dalgaları teorisiyle. Ve bir grup bilim adamı da Dido projesinde kütle çekim dalgalarını keşfetti. Bu dalgaları kanıtladılar direkt ölçüp. Gerçekten de böyle bir şey varmış. Hı. Demek ki gerçi patent alınabiliyormuş. Einstein bunu sadece görmeden beyniyle
ama
hesaplayarak yaptı.
Evet.
Böyle bir fikri varmış, teorisi varmış. Mutlak kalmalı hani bu düzen böyle bir düzen varsa benim matematiksel olarak gördüğüm böyle bir şeyin olması lazım diyormuş ki o matematiği gerçekten çok merak ediyorum. Benim üniversitede zorlandığım matematikten herhalde çok daha fersa üsttedir.
Ya tabii işte Einstein'ı bu kadar değerli kılan da sanırım bu. Yani
evet.
Biz Kanada Başbakanı da değiliz. Adam anlatıyor bana.
Zaten şimdi bir yerden sonra bu bilim adamlarının kullandığı matematiksel şeye bakıyorsun formüllere falan. Bir sürü karakter var orada. Tamam rakam yok.
Evet.
Şöyle bir bakıyorsun Allah Allah bir şey yazmış olmalı bu adam falan diyorsun buraya.
Çok
değişiyorlar tabii ki.
Çok bize uzun bir eğitim süreci gerekiyor.
En azından beni aşıyor onu söyleyeyim yani o taraftaki kısım. Arkadaşlar bu gruba bu bir Rus milyarder vardı ya biz bir samanyolundan işte yakınımızdaki yıldız sistemine gideceğiz filan deyip Zuckerberg'le beraber bir ortaklık yapıp işte yola çıkmışlardı hani bir uzay gemisi yapacaklardı. Hı. Finanse ediyordu Rus milyarder. O Rus milyarder arkadaşlar kurduğu vakıfla bu bilim adamlarına 3 milyon dolar ödül vermiş.
Gerçi bilim adamları açgöz davranmamış sanırım. 1 milyon dolarını kendilerine almışlar. O
evet
grup
2 milyon dolar. Şimdi iki kişi aslında hani o 1 milyon doları paylaşacak. 2 milyonunu da ekibe dağıtacaklarmış. İşte
102 kişi mi?
Projede yer alan 1012 bilim adamı demiş.
1012.
Aslında 102 falan olabilir. Bu 1012 bana biraz fazla geldi. Bizim editör acaba şey mi yaptı? İsmi nedir?
Ya gerçi şey yani 1012 de olabilir. O kadar çok kişi de çalışabilir ama yani belki 102 de daha mantıklı geliyor bana.
Evet öyle de bir şey olabilir bilemiyorum ama 1012 diye okudum bizim sitede
ne?
Ve bizim sitenin şeyine sığınıyorum. Yani bilgi birikimine. Hı? Böyle bir durum varmış arkadaşlar. Olabilir tabii çok büyük bir proje sonuçta. 1012 tane bilim insanı ve mühendisten bahsediliyor. Çünkü bu keşif için gerekli olan teknolojik altyapının aletlerin hazırlanmasında da bir o kadar insan çalışmıştır.
Tabii
fikir yürütmüştür. Ve o insanlar arasında dağıtılacakmış. Tabii ki 2 milyon doları dağıttığınızda o kadar kişiye çok fazla bir şey kalmayabilir ama yine
o 2 kişi bayağı şey olacak.
2 kişi bayağı iyi olacak. Bilim adamları da olsunlar. Zaten onlar da bu bizim başarımız 2 kişi indirgenemez, 2-3 kişi indirgenemez diye bir açıklama yapmışlar. Bu hepimizin başarısı.
Zaten onların aldığı o ruhsal haz yani o başarı hissi
tabii ki yani.
Fazlasıyla evet. Yetiyordur yani. Zaten
mutlaka.
Maaşlar da düşük değil demişti.
Evet, evet.
Onu da söyleyelim. Oyun kısmına geçtiğimizde ise gerçekten yine aklımızın almayacağı bir şey var arkadaşlar. Quantum Break için 27 GB'lık yama yayınlandı.
Oyun olmamış bir oyun daha yaptılar arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu.
Biz size yenisini verelim demiş adamlar. Ya akılları gibi PC sürüm için yayınlandı tabii ki bu yama. Ve Mesut yamadan sonra karşılaştırma videoları yayınlamışlar. İzledim. yine çok şey çözememişler. Yani hala bir sürü sorun var oyunda.
Ya oyun olmamış yani. Oyun gerçekten çok kötü bir oyun. Ve bana sorarsan Xbox 360 grafiklerinde bir oyun. Yani bu iddiamı hep ben savunuyorum. Gerçekten grafiksel anlamda ben çok büyük bir şey göremedim oyunda.
Ya benim açıkçası grafiksel konuda çok fazla şikayetim yok. Ama hani ben görsel yönden çok şey beklemeyen birisiyim oyunlardan ama ya şimdi oyunu PC'ye getirirken Microsoft sanki şey demiş. Tam çıkaracak Xbox sunumunu ya hemen şunu 2 dakikada PC'de uyarlayın falan demişler gibi bir hal var. Yani arkadaş 27 GB yama nedir ya?
Nedir evet gerçekten. Yani, ama biz konsolda da böyle şeyler gördük. Microsoft'un son dönemde yaptığı şeyler nerede gördük bunu? Halo'da gördük.
Halo'da çok fazla
hatırlarsan,
var.
Hatırlarsan. Devasa yani, peşler geldi.
Özellikle son oyundan bahsediyorsun değil mi? Yani hani...
Bu paket vardı ya bir tane Halo'nun.
Evet evet.
Ona o paketin aynısı bir daha geldi.
Aynen hatırladım şimdi. Yani bu tür sorunlar ya anlaşılır değil. 27 evet, GB değil. Ne demek? Mesela Uncharted çıktı. 5 GB güncelleme
ya
geldi.
Şimdi Amerika'da olsan anlarsın. Çok numurunda olmaz ama Türkiye'de şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Kota. PlayStation'ı kapatıyorsun ya da Xbox'ı. Diyorsun ki sen otomatik güncellemeleri yap. Ya da Steam arkada otomatik açılıyor ya. Arkadaş kotan bitmiş haberin yok. Kesinlikle. Uyarı geliyor sana %80'i yendi diye. Niçin? Oynamadığın oyunları patchledi diye ya. Evet. Oyuna gireceğim 5 GB patch çekiyorum her seferinde. Ya. Türkiye'de sıkıntı. Ama Amerika gibi hani geniş bant internetin inanılmaz yaygın olduğu
kota
bir yerde.
Sorunu olmadı
kota sorunu olmadığı bir yerde çatır çatır. Milletin umurunda değil bakma Alkan. Ha.
Ama yine de 27 GB çıkarmayın. 5 GB dediğim gibi sorun değil ama yani 27 GB anlaşılır bir şey değil gerçekten de. Buradan bir başka oyuna geçiyoruz. Bu oyunda 1666 Amsterdam adını taşıyor. Patrice Dezalia adlı Assassin's Creed'in ilk iki oyunun yaratıcısı tarafından tasarlanmış bir oyun. Bu oyun yüzünden bu adamın Ubisoft'la başı inanılmaz belaya girdi. Kovuldu, tekrar geldi, aralarında patent anlaşmaları oldu. Adamı güvenlik yöne tutup şirketten çıkarmış. Koluna girmişler.
Ya. Yani.
Hani dur eşyalarımı toplayayım falan demiş adam. Şey kolundan tutuyorlar. Yok biz sana yollarız diyorlar. Artık aralarında ne geçti bilmiyorum.
Belki de şirketten bilgi çalacak falan diye korktular.
Evet.
Öyle yani, şeyler oldu ki.
Bu oyunun patent haklarını en sonunda bu adama verdiler. Şimdi oyunun ilk tasarım aşaması videosu yayınlandı. Bu videoda ya baktım arkadaş bu oyun için mi dedim birbirinizi yediniz ya. Yani Assassin's Creed'in fareli köyün kavalcısı DLC'si gibi bir şey. Hayvanları kontrol ediyorsun. İşte fare ipi kemiriyor. Kasa adamın üzerine düşüyor. Gerçi işte büyüler falan da yapıyor ama açıkçası beni hiç tatmin etmedi. Hiç de hoşuma gitmedi Mesut. Yani hani...
Ben fare olmak istemiyorum diyorsun.
Ya fareyi de kontrol etmek istemiyorum. Hani bu kadar üzerinde konuşulan bir oyunun böyle bir tanıtım videosuyla gelmesi bende büyük hayal kırıklığı yaşattı. Gerçi onun Xbox 360 ve PlayStation 3 zamanında geliştirilmiş.
İşte o kadar kavga olmuş ki geliştirememişler daha yani, yenisine
evet,
yani.
Geliştirememişler.
Orada çıkamamış zamanında.
Yani bu oyunda çok sorunlu bir oyun olacaktı gibi gözüküyor.
Neyse. Geç de gelmeyebilir ona.
Evet. Ubisoft'ta falan kurtuldu. Şey de kurtuldu. Yapımcısı kurtulmuş gibi.
Evet, güneş enerjisi panellerine yatırımdan bahsediyoruz, yeşil enerji. Geçtiğimiz programlardan bir tanesi demiştik ki bizim gibi gelişmekte olan ülkeler çok yatırım yapamıyor bunlara. Çünkü bizim anında çözümlere ihtiyacımız var gibilerinden söylemiştik. Günden bir, hani daha doğrusu paramız yok, hani bu tip çözümlere yönelemiyoruz demiştik. Gün orada beni uyardı, dedi ki gelişmekte olan ülkeler kısa sürede yüksek getirisi olacak şeylere yönelirler ve işte kömür veya benzeri fosil yakıtlardan elektrik elde ettiğimiz çözümler kısa sürede yüksek getiri sağlarlar. Evet. Evet, çevreye zarar olur ama güneş enerjisi yatırımları ise dedi çok uzun vadede getiri sağlar. Avrupa 11 yıldır arkadaşlar çok yoğun bir şekilde yatırım yapıyor güneş enerjisi panellerine ve bugün Avrupa'nın toplam olarak güneş enerjisi panellerinden elde ettiği elektrik miktarı 100 gigawata ulaşmış. 100 gigawatı şöyle açıklayabiliriz. Biliyorsunuz biz Akkuya bir nükleer santral yapma peşindeyiz ve bu nükleer santralinin gücünün 4800 megawatt seviyesinde olması bekleniyor. Yani 20 tane Akkuya nükleer santrali gücünde elektrik gücünü şu an güneş enerjisinden tertemiz sıfır risk belli ediyor adamlar.
Çılgın bir şey gerçekten.
Çılgın bir olay gerçekten. Avrupa misli misli yaptığı yatırımları şu anda çıkartıyor. Almanya özellikle ilk bu güneş enerjisi panelleri piyasaya sürülmeye başlandığında ilk işte güneş enerjisinden de artık ülkeler elektrik elde edebilir denmeye başlandığında çılgın bir yatırım yaptı. Ve Avrupa'nın şu anda yine önde giden güneş enerjisi panel üreticilerinden bir tanesi.
Ya bu tabii sadece işin maddi boyutuna bakmamak gerekiyor. Avrupa'nın ciddi bir Rusya bağımlılığı vardı bu konuda. Özellikle doğalgaz konusunda, evet, ısınma konusunda. Aslında politik olarak da bağımsızlıklarını kazanmak için bu tür enerjilere yatırım yapıyorlar.
Ve 20 nükleer santral gücünde şu anda diyorum ya. Güneş enerjisi elde ediyor.
Nükleer santralleri yavaş yavaş kapatmak istiyorlar da gerçi o da hemen kısa sürede kapatılmıyor, evet, biliyorsun nükleer santraller. O yüzden hani gerçekten de bu her konuda Avrupa için hatta herhangi bir ülke için çok önemli. Kuzey Afrika'da zaten güneş çok fazla güneşle güneş olduğu için de biliyorsun sürekli yatırım yapıyorlar. Evet. Afrika'da. Bizim ülkemizde yatırım yapılabilir. Özellikle İç Anadolu bölgesinde hem düzlük alanlar var hem de güneş bolca vuruyor.
Orada şimdi tam senin bu yatırım yapılabilir dediğin yere geliyorum ve ülkemizdeki güneş enerjisi panellerinden de bahsedecek bir habere geçmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük güneş santrali Konya'da hizmete giriyormuş arkadaşlar. Bu güneş santralinden elde edilecek güç şu anda 30 megawatt seviyesinde olacakmış tek başına. Ve Türkiye toplamda şu anda lisanssız enerji yatırımları bakımından güneş enerjisi panellerinde 358 megawatt seviyesinde elektrik elde edebilir hale gelmiş. Biz bir akkuyunun henüz daha işte onda birine ulaşamamışız toplam güneş enerjisi yatırımında. Ama bizim ülkemizde dediğin gibi aslında güneş enerjisi panellerine çok fazla yatırım yapabilir. Bazı arkadaşlar güneş enerjisi paneli dendiğinde fotovoltaik işte paneller dediğimizde fotovoltaik diye söyleniyor herhalde. Bu panellerin elektrik üreten versiyonlarını şeyle karıştırıyorlar. Su ısıtan panellerle karıştırıyorlar.
Dama koydukları.
Evet. Şimdi arkadaşlar su ısıtan panelleri birkaç kez söyledik ama burada ismi geçmişken, adı geçmişken bir kez daha belirtmek lazım. Güneş enerjisiyle su ısıtan sistemlerde elektrik enerjisi üretilip sonrasında o ısıtmak için kullanılmıyor. Direkt olarak güneş ışınlarının ısıtma enerjisinden, ısıtma özelliğinden yararlanılıyor. O boruların içinde fotovoltaik paneller yok. Oralarda su var aslında. Hı hı. Ve o boruların özelliği içine güneş enerjisi girdiğinde, ısı girdiğinde ısıyı dışarı vermemesi. Dışarıdan ısı alıyor, içeriden ısıyı dışarı vermiyor. Böylece içindeki suyu ısıtarak sisteme dahil ediyor ve sen de sürekli sıcak su kullanabiliyorsun. Hı hı. Ben de mesela bunu nerede öğrenmiştim? Yıllar evvel güneş enerji sistemleri fuarına gittiğimde oradakiler anlatmıştı. Yani ben de şey zannediyordum hep, elektrik elde ediyoruz, ondan suyu ısıtıyoruz zannediyordum. Halbuki çok daha basit, daha pratik, daha verimli bir yolla suyu ısıtıyorlarmış. Su ısıtma sistemleri de biliyorsun özellikle Ege'de, Antalya kısmında, Adana'da Akdeniz'de çok kullanılıyor. Adanalılar zaten... Adamlar ısıtma konusunda zaten artık herhangi bir şey ihtiyaç duymuyorlardır. Orada güneşe leğeni koy, tamam mı? Sıcak suyla yıkanır.
Öyle cidden yani.
İnanılmaz. Gerçi orada sıcak su ihtiyacınız oluyor mu sizin ya?
Kışın bile tişörtle gezdiğimiz oluyor yani. Doğru söylüyorsun.
Soğuk su lazım size orada.
Soğuk su lazım. Evet. Bir ara belediye başkanı şunu yaptı, hiç abartmıyorum arkadaşlar. Su o kadar sıcaktı ki suyu soğuk vermeye başladı.
Yapma ya.
Suyu soğutup öyle vermeye başladı. Bu defa da suyu ısıtamıyoruz. Banyo yapamadık.
Mondaymış ama ya.
Zirve. Suyu ısıtmak için yani normalde 30 saniye bekliyorsak bu defa 5 dakika beklemeye başladık.
Sıvıza da inanılmaz soğuk geliyor ama inanılmaz bir dönüşüm olmuş adam.
Cidden böyle yaptı ya. Yani. Hani. Gerçi çılgın projeleri vardı. Diyordu ki o kadar sıcak şey yukarı işte rüzgar türbinleri koyacağım falan.
Sizi soğutacağım diyor.
Ha, fırtına falan çıkaracaktı yani. Yok edecekler.
Bizim hani diyorlar işte bozonları çarpıştıracaklar. Kara delik çıkacak. Bizim de Adana'dakiler fırtınadan.
Öyle bir şey olacaktı yani.
Ama süpermiş ya.
Ama çok sıcak olunca böyle çılgın fikirler de ortaya çıkıyor.
Ya ben şey duymuştum bir Adanalı arkadaşımdan. Sen de tabii Adanalısın daha iyi bilirsin ama... Diyor ki evlerin avlusu olur ve diyor içeride hortum olur diyor evin içini ısıtırız biz diyor şeyden diyor. Soğutmak için avlular diyor ısıtılır diyor. Duvarından hani biraz serinleyelim.
Tabii avlular şey olur sulanır ki diğer taraflar serinlesin yani, ben serin gibi gözüksün anlamıyorum
ya. Ya.
Öyle gelen bir kültür var. Ya şey diyorum zaten ona inanmıyorlar yani. Biz halıları toplarız. Halı malı olmaz yazın. Olursa zaten o hallar kokar. Sen de kokarsın yani.
Enteresan bir olay öyle ya. Yani bir yaşamak lazım.
Ben her yerde öyle sanıyordum. Buraya gelince öyle değilmiş onu anladım.
Ya zaten hani hep böyle İstanbullular şikayet eder. Hep göç ediyor. İnsanlar niye memleketinden göre gitsinler memleketlerinde yaşasınlar. Herkes köyüne dönsün falan filan diye. Herkesin zaten bir nüfus kağıdına bak köyü yazar. Evet. İstanbul filan değildir. Çok azımızın hani İstanbul yazar. Merkez olarak doğduğun büyüdüğün yer olarak. Arkadaşlar gerçekten Türkiye'nin hani ben Kars'ta askerlik yaptım, Erzincan'ı gördüm falan. Orada yaşayan insanlar, orayı seven insanlar var. Tabii ki çok güzel şeylerimiz ama doğal koşulları çok zorlu.
Çok zorlu kesinlikle.
Hani burası gibi değil. Biz burada 4 mevsimi de görüyoruz. Mevsimler öyle çok can yakıcı seviyede değil. 2 gün kar yağıyor, şikayet ediyoruz. Adam orada neredeyse 8 ay boyunca karın altında yaşıyor.
Ya bizlere mesela yazın saat 11 ile akşamüstü 3 arası öğleden sonra 3 arası dışarı çıkamıyorsun. Ya ölürsün yani hiç abartmıyorum.
İşte düşün yani.
Bir ara ayakkabının eriyeceğini falan düşündüm yani. O yüzden güneş panellerini kurabilirsiniz arkadaşlar.
Evet değil mi oraya?
Kurulabilir gerçekten
bak,
de.
Bak güneş panellerinde şöyle bir şey de var elektrik üreten panellerde arkadaşlar. Yine sıcaklıktan yararlanan paneller var. Ne yapıyorlar? Güneş ışığını çok büyük bir hunimsi bir borunun içinde üstüne topluyorlar. Çok geniş çapta bu güneş panelleri var ama bunlar aynı yansıtıcı aynalar. Ve güneşin açısına göre açı değiştirip sürekli olarak o borunun içindeki havanın ısınmasını sağlıyorlar. Isınan hava çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Ve türbinleri döndürerek elektrik elde edebiliyorsun. Hı. İlla fotovoltaik paneller kullanmana gerek yok. Bir yer çok sıcaksa onun sıcaklığından daha verimli elektrik elde edebiliyorsun.
Çılgın şeyler var.
Evet, gerçekten var. Kullanılabiliyor.
İşin içeri bu tür şeyler hep Almanlar falan şey yapıyor. Buz gibi ülkeler yapıyor.
Ne yazık ki evet, buz gibi ülkeler yapıyor. Evet.
Onlar yapıyorlar.
Bize de başladı ama yatırımlar. Şimdi yok değil, inşallah artarak devam edecek. Tabii bunun bir milli politik olması lazım. Şu anda da önem veriyoruz. Aşağı yukarı az çok. Evet. Bu işlere yatırım var.
Umarım yani bir 10 yıl içinde, 20 yıl içinde çok iyi seviyelere geliriz.
İnşallah evet.
Oyun tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar Battlefield 5'in teaser videosu yayınlandı. Teaser videosu nedir? Yani 8 saniyelik bir video yayınlandı.
Ve bu video... Bir adam ağzını açıp ama okey.
Ve bu video Türkçe olarak da yayınlandı. Beklentiler oyunun Türkçe olarak piyasaya çıkacağı yönünde. Biliyorsun Battlefield'ın çok önemli bir kitlesi var Türkiye'de. Çok seven büyük bir kitle var.
Var ama Türkçe olması neyi değiştirecek ben de çok merak ediyorum. Çünkü hiçbir yerde ne İngilizce ne de Rusça ihtiyacımız oluyor. Yani ben oyunun Rusça versiyonunda oynarım çok rahat bir şekilde.
Gerçi tabii yani. Hani,
ha, senaryo modu senaryo... tamam. Senaryo modu Türkçe olursa güzel olur. Ama hani çoğunlukla multiplayer oynuyorsun ya.
Ya bir senaryo modunun İngilizcesi basit zaten.
Evet.
Gerçi şöyle bir şey var. Basit olduğu için çevirmesi de kolaydır. Altyazıyı koy gitsin.
Yani. Ama Türkçe olması tabii ki avantaj. Sadece... Yani çok heyecanlı bir şekilde Türkçe olmasını bekleyeceğini zannetmiyorum kullanıcıları.
Gerçi evet yani RPG oyunları Witcher'ın beklersin falan.
Yani onun niye Türkçe olmasını beklersin? Evet. Konuştukları şeyler belli. Orayı bombala, bunu öldür, şuna sık, mermin bitti.
Klasik
bir şeyler. De bak bu tip oyunlarda bilmiyorum sizde oluyor mu arkadaşlar ama şimdi İngilizce olarak adam sürekli olarak mermin bitti, mermin bitti, mermin bitti diyebiliyor tamam ve sen onu şey yapmıyorsun. Senin ana dilin olmadığı için seni sıkmıyor. Hep aynı kelimeleri söylüyor mesela. Efendim, evet, geldim, anlaşıldı falan diye. Bunlar Türkçe olduğu zaman...
Yeter be.
Yeter mi diyorsun sürekli olarak? Mesela Age of Empires Türkçe olduğuna ben çok sıkılmıştım. Sahip, evet, evet, evet, sahip, tamam, tamam, tamam, sürekli. Yani İngilizcesi sana şey gelmiyor. Sanki sürekli tekrarlıyormuş gibi gelmiyor.
Çevrenin bir parçasıymış gibi.
Yani evet öyle oluyor nedense.
Olabilir gerçekten, haklısın. Ama şöyle bir şey var. Oyun eğer 1. Dünya Savaşı dönemde geçerse belki Osmanlılar da işin içine girebilir. Yani öyle teoriler falan da var. O zaman belki Türkçe olma... O yüzden Türkçe yapmışlar.
Son bir teori var abi. Alternatif bir zamanda geçip dev zeplinler, işte değişik cihazlar falan olacak.
Wolfenstein'e falan dönerse kötü olur. Umarım öyle şeyler yapmazlar. Tabii şey de var. Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayıp günümüze kadar devam edebileceğini söyleyenler de var. Böylece herkes memnun olacak.
Yalnız çok değişik bir şey oldu. Düşünsenize oyuna başlıyorsunuz ilk sunucuya giriyorsun. Sıfırdan yükseliyorsun.
Yani şey çok ilginç olabilir gerçekten de. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, işte Vietnam olayları falan da olur. Bunun yanında işte günümüze kadar Körfez Savaşı falan. Hani senaryo modu ilginç olabilir.
Şeyi çok görmek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı'nı nasıl yapacaklar? Çünkü bak Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephe savaşlarına falan bak. Ne denir? Taarruza geçtik denir işte. Binlerce asker kalkar bir siperden diğer sipere doğru koşar. Dediğim gibi çünkü silahların vuruş gücü yeterli düzeyde olmadığı için. Adam sipere kadar ulaşıp eğer yeterli düzeyde vuruş gücü yoksa karşı tarafta oradakileri işte... şey süngü falan takar yani silahları.
Zaten Atatürk'ün sözü vardı bilirsin yani süngülerinizi
evet takın. Öyle yani, hani öyle. Öyle bir durum söz konusu. Çok eğlenceli bir şey olacağını düşünmüyorum bizim için. Çünkü biz ne istiyoruz? Makine tüfekten ateş et tak ya da 2. Dünya Savaşı silahları da hani birazcık daha şey.
Daha çok, çok modern kalıyor.
Evet, modern kalıyor onun yanında. Bilmiyorum hani nasıl yapacaklar. Hep beraber göreceğiz. Bana alternatif zaman daha mantıklı geldi orada.
Olabilir yani.
Değil mi? Yani görmek lazım.
Ama yine de şey dediğim gibi Wolfenstein var yapmasınlar farklı bir şeyle karşımıza çıksınlar. Nintendo tarafına geçelim. Biliyorsunuz Nintendo NX'in Mart 2017'de piyasaya çıkacağını açıklamıştı. Bunun yanında Zelda oyununu da E3 Forum'a tamamen tanıtacaklar. Wii U sürümünü gerçi oynanacaklarmış.
Ve ne zamandır gösteriyorlar. Daha elle tutulur hiçbir videosu da çıkmadı hali.
Evet, 2015 oyun. Yılında piyasaya çıkacaktı. Ya 2017'ye kadar sarktı.
Konsol öldü, oyun çıkacak.
Şimdi biliyorsunuz Xbox One'ın yeni sürümü ve PlayStation 4'ün de yeni sürümü duyurulunca Nintendo'da belki bir panik yaşanmış olabilir. Yani evet. Benim de tahminim o yönde. Nintendo NX'i o yüzden 2017'de erteliyorlar. Ve şöyle bir söylenti var. Nintendo NX'i zararına satmayacak. Şimdi nasıl zararına satar ki zaten diyebilirsiniz ama konsol dünyasında şöyle bir şey var. Bu konsollar piyasaya çıktığında zararına satılırlar.
Evet.
Şimdi size sadece ekran kartı yetersiz gelebilir ama işte bunun joypad'i var. Bir sürü işte kablosu şu bu var. Sadece bir ekran kartı almıyorsunuz.
Paketlenmesi ve raflara konulması bile bir maliyet arkadaşlar. Evet. Pek bizim görmediğimiz maliyetler.
Ya sadece ekran kartı almıyorsunuz orada. Zaten Steam Machine'lerin patlamasının nedenlerinden biri de buydu. Zararına satamadılar bu firmalar. Öyle
tabii
bir alternatifleri yok.
Çünkü servislerden para kazanmıyor.
Evet. Ve grafik kartına bakıyorsun bir şey yok ama evet. Fiyat $500. Yani aynen. Böyle bir sorun vardı. Fakat firmalar şöyle. Sony PSN'den para kazanıyor. PlayStation 4'te satılan her oyundan kendine pay alıyor.
Evet, o yüzden konsol oyunları pahalı ve kolay kolay indirim yapamıyorsunuz. Onu Sony belirliyor aslında çoğu zaman fiyatını.
Aynen. Ve o yüzden de hani konsollar zararına satılabiliyor. Çünkü başka yerlerden para geliyor. Nintendo NX fakat Nintendo diyor ki bu defa diyor ben konsolu zararına satmayacağım diyor. Zararına satmazsa eğer konsolu Mesut $500 üzerine satamaz gibi geliyor. Çünkü konsollar hiçbir zaman çok pahalı olmadı. Pahalıya satan da Sony gibi, PlayStation 3'ün biliyorsun $600 satılmıştı. Yani elinde patlamıştı ilk dönemde.
Ya ben onların yerinde olsam, tamam çok tehlikeli değişik bir atılım olurdu ama BlackBerry'yi satın alırdım. Fazla fazla para verip, ne de olsa nakit paraları var.
Çok.
Ve bir tane telefon çıkartırdım. O telefona özel oyun yapardım.
Zaten mobil platforma da bayağı büyüklenmeye başladılar.
Evet, çok riskli bir adım olurdu belki. Çok ekstrem bir adım olurdu. Ama izleyebilecekleri bir yoldu. Yeni konsol yapmaktan daha az risk geliyor bana.
Evet, çok büyük bir riske giriyorlar gerçekten de. Konsolun iki parça halinde geleceği söyleniyor. Bunlardan birisi taşınabilir parça, diğeri de masaüstü parça. Karşısında ne çıkacak göreceğiz arkadaşlar. Hatta şöyle bir söylenti var. Nintendo yeniden kartuşa dönebilir diye.
Oo, enteresan olurmuş ama yaparlar mı o adımı? Ya, gerçi şimdi kartuşlar ucuzladı.
Ucuzladı evet.
Yani depolanabilecek veri boyutu ama oyunlar büyüdü. Şimdi ne diyoruz biz, kartuşlar ucuzladı diyoruz ama bugün bir üyesi 64 GB'lık bir üyesi bellek satın alabiliyorsun hani. Hı-hı. $10-20 verip. İşte ne kadara mal edecekler içindeki datayı,
yani
ne yapacaklar?
CD her zaman çok daha ucuz olur yani diye düşünüyorum ben. Evet. Blu-ray'ler falan. Böyle bir adım atacaklarını ben düşünmüyorum ama böyle bir söylenti var. Ondan da arkadaşların haberini
almış. Şöyle olur, çok daha hızlı olur. Kurulum derdi olmaz. İçine sabit disk takmak zorunda kalmazlar. Oyunlar biraz pahalı olur ama oradan hani o bir zararına konsol satmıyoruz deyip oradan hani bir dumping yaparlar mı? Değişik bir şey olur. Yani kartuş kötü olmaz. Yeni teknolojiyle gerçekleştirilirse çok hızlı kartuşlarla karşılaşabiliriz. Ya yani açıkçası ben şu anki oyunların sabit diske kurulmalarından rahatsızım.
Evet. Ya kurulması çok uzun sürüyor.
Evet.
Yani inanılmaz konsolu PC'ye dönüştürür resmen.
Aynen. Hadi online aldığım oyun tamam kurulsun da Blu-ray'ini taktığım oyun niye kuruluyor ya?
Aynen.
Ya bari bir key versin bana, o key kullanırsan desin tamam, DVD'yi kırat desin yani artık.
Eğer
onu gireyim hiç DVD takmayayım bir daha.
Eğer kartuş takacaksam doğrudan hızlı bir şekilde çalıştıracaksa benim hiçbir şikayetim olmaz.
Okey, sıkıntı yok. Bir de enteresan olur. Keyifli de olabilir kartuşlar.
Aynen. Nintendo'ya bakalım. İlginç her zaman böyle atılımları oluyor. Nintendo 64'te kartuş kullanmışlardı. Sony CD kullanınca ezip geçmişti Nintendo'yu. Hani bu tür şeyler de başına gelmişti.
Şimdi robotlarla ilgili birkaç haberim var arkadaşlar. Bir tanesi Çin'de robot polisler işe başlıyormuş. Bu robotlar enteresanlar. 1.49 metre boyları, 78 kilo ağırlıkları var. Ve belli bir bölgede devreye gezeceklermiş. Yaklaşık olarak 8 saat boyunca devreye gezebiliyorlarmış ve 18 kilometre saat hızı ulaşabiliyorlarmış. Bu robotlar üstündeki sensörler sayesinde tehlikeleri algılayabiliyormuş. Merkezle sürekli irtibat halinde oldukları için merkezin orayı izlemesini sağlayabiliyor. Ve eğer sizi tehlikeli görürse ve çok böyle şey yaparsa agresif, şok verebiliyormuş elektrik şoku. Evet, bu biraz değişik olmuş ama o kararı anladığım kadarıyla herhalde merkeze gönderip merkez veriyor o kararı.
Gerçi robot da biraz çöp tenekesine bağlı benziyor. Böyle
değişik bir robot evet. Üstünde de bir tane SOS butonu varmış. Çok acil bir şekilde robot arkadan yaklaşıp SOS butonuna basıp polis çağırabilecekmişsin. İnşallah robot onu tehlike algılayıp yardımı muhtaç birine bir elektroşok vermez.
Evet ya, bir de şey var, niye tuşa basıyorsun ki? Madem bir robot yapmışsınız yani.
Değil mi? Bir yardım falan da bir şey de yani. Evet. O enteresan
gerçi
olmuş.
Gerçi troller de çıkar yardım deyip ondan sonra robotta trolleyen kişiler de çıkar.
Ve böylece artık aslında Çin polisi çok büyük bir bölüm, yani büyük bölgeleri güvenli tutabileceklerine inanıyorlarmış. Çin'den enteresan bir girişimleri de var mesela. Çinli turistler rahat etsin diye İtalya'ya bir polis birimi yolluyorlar. Eğer başarılı olursa İtalya'da polisler, Çinli polisler devreye gezecekler mesela. Aha. Çinliler rahat etsin diye.
Gerçi
enteresan bir
Çinli
şekilde.
Çinli turistler de artık Japonlar gibi gezmeye başladılar.
Evet yani. Gezmeye başladılar. Paralı olmaya başladılar çünkü. İşte bu da mesela polisin bile robot olacak olması ister istemez robotların işsizliği tetikleyip tetiklemeyecekleri konusunda şüpheleri akla getiriyor. Çünkü ne diyoruz? İşte robot benzinci haberi yapmıştık daha öncesinde. Biliyorsun pompaya yaklaşıyorsun, pompa direkt dolduruyor hani robot yaklaşıp olarak şeyini. Şimdi robot polis diyorsun, robot döner makinesi var. Döner kesiyor. Henüz ekmeğin arasına koyamıyor ama onu da yapacaklardır ileride. Şimdi robot polisler falan diyoruz Alkan. Burada bir diğer konu var tabii. Hani robot polis, robot işçi, işte robot fabrikada çalışan, montaj makinesi, demonte makinesi falan derken işte robotların işsizliği tetikleyeceği de bir başka haber, böyle bir şüphe. Dünyanın en büyük yatırım fonlarından birisi olan Two Sigma'nın kurucusu David Siegel demiş ki robotlar demiş bu hızla yükselişe devam ederlerse çok büyük işsizlik sıkıntısı olacak. Mesela veznedarların yerine ATM'ler aldı demiş. Evet. İşten yanmalı motorlar da daha öncesinde at arabaların ve işçilerin hani sonlarını getirdi. Robotlar da demiş alt tarafta kas gücü yüksek işlerde çok büyük işsizliğe neden olacak. Hatta ki, teknik işlerde, montaj hatlarında çalışan insanlar.
Ki bu insanların maaşları da diğerlerine göre daha düşük yani.
Evet, ne yazık ki öyle bir durum söz konusu. Gelecekte gerçekten çok değişik bir ortam bizleri bekliyor. Hani hep bir resmedilir ya böyle kaotik gelecekte. fakir halkların yaşadığı inanılmaz kötü varoşlar.
Bir de üstlerde yaşayan.
Bir de üstlerde zenginler ama zenginlere hizmet eden yine varoşlar değil. Robotlar.
Robotlar.
Onların ameliyatlarını robotlar yapar, hizmetini robotlar
hiç
yapar.
Hiç muhatap bile olmuyorlar yani.
Robotlar yıkar ve bu adamlar üst düzey yöneticiler ve tüccarlardır.
Evet.
Alt taraftaki halk ise açlıktan, sefillikten kırılmaktadır ve görmezden gelinmektedir. Polis sürekli onlara şiddet uygulamaktadır. Çünkü
polis de zenginlerin elinde gibi
öyle, ne yazık ki öyle gösterilir. Çok kaotik bir gelecektir. Ve görünen o ki robotların yükselişiyle bu çok da uzak değil. Para sermaye yerinde tutan insanlar doğal olarak daha fazlasını daha az harcamayla kazanma derdindeler. Evet. Çok dağıtma derdinde değiller. Zaten dağıtma derdinde olsalardı milyar dolarlara sahip insanlar görmezdi herhalde bu kadar fazla.
Evet, kesinlikle. Ve bunlar çok büyük toplumsal sorunları yol açabilir. Yani biliyorsunuz yani 1900'lü yılların başında da büyük toplumsal olaylar olmuştu. Hatta politika bile bunun üzerinden belirlenmişti. Evet. Türkiye'de şöyle bir sorun vardı arkadaşlar. Mesela makineler tarım alanlarına girince tarım alanında çalışan insanlar işsiz kaldı. Bunlar işsiz kalınca bu şehirlere göç ettiler ve gecekondu sorunları falan ortaya çıktı. Yani büyük bir göç de yaşandı ve şehirlerimiz özellikle işte İstanbul'da görüyoruz. Yani inanılmaz bir çarpık kentleşme var.
Ne yazık ki, evet.
Yani benzer sorunlar gelecekte de yaşanabilir robotlar yüzünden. İşte tabii ben bunları şu an öngöremiyorum. Yani çok daha karmaşık şekilde olabilir ama yani robotların hayatımıza girmesi bence çok büyük toplumsal sorunları yol açabilir.
Ne yazık ki. Yani evdeki görevlilerin bile yeni robotların alması kaç insanı işsiz bırakır.
Bir de biz sürekli nüfus artışını teşvik eden milletlerden biriyiz yani. Şimdi Avrupalı insan öyle değil. Avrupalıların nüfusu gittikçe düşüyor. Gerçi onlar da genç nüfusa ihtiyaç duyuyorlar ama hani bizde bu sorun daha büyük olur. Şimdi teknoloji onlar yapacak büyük ihtimalle. Bu teknoloji bize de geldiği zaman bu defa bizim insanlarımız işsiz kalacak.
Evet, ve beyin göçü zaten sürekli o tarafa doğru aktığı için para onlarda. Senin yönetici kısmı sürekli orada olacak. Buradaki açlık, sefillik büyük sorunları da beraberine getirecek. Şiddetli doğuracak.
Aynen. Yani. Umarım yani bunlar çok büyük sorunlara ulaşmaz arkadaşlar. Ben
İnşallah.
Endişeliyim.
Çok güzel şeyler söylemedik. Biliyorum gelecek
aklımda. Evet, ama çok da güzel görünmüyor. Oyun tarafına geçelim. Watch Dogs biliyorsun Mesut GTA'ya rakip olarak gösterildi. Kimleri tarafından inanılmaz gazlandı ama... Evet. Tabii GTA ile kıyaslanamayacak bir oyun oldu. Watch Dogs 2'nin yapım aşamasında olduğunu biliyoruz. Ubisoft bir süredir bu oyun üzerine çalışıyor. Ve Motion Capture aktörlerinden birisi. Motion Capture nedir? Gerçek hayatta oyundaki karakterin yapacağı hareketleri birisi yapar. Ve bunlar çeşitli video kameralara, çeşitli aletler yoluyla kaydedilir ve oyuna aktarılır. Bu aktörlerden birisi işte ben Watch Dogs 2 üzerinde, Watch Dogs 2 ekibinde çalışıyorum demiş. Ve ana karakterini görselini yayınlamış. Ana karakter bir hipster tip aslında işte kalın çerçeveli gözlük falan takmış. Hiç beğenilmedi. Aiden aslında ilk oyundaki karakter bayağı karizmatikti.
Karizmatik iyiydi, evet. Evet. Ama onda konusu çok basitti. Konusu, çok oturtamamışlar.
Yani evet, işte ailesine zarar vermişler. Evet. Onlardan intikam olacak falan. Yani
o kadar donuk ve miniksiz bir adamdı ki şey yapamıyordun.
Ama işte bunu gördükten sonra herkes Aiden gelsin demeye başladı. Yani hani umarım ben de böyle bir karakter gelmez. Eğer böyle bir karakter gelirse büyük tepkiler açar. Çünkü biliyorsun ana karakterler oyunda çok önemli.
Şimdi Watch Dogs silah ağırlıklı bir oyun. Çok fazla silah kullanıyorsun. Her ne kadar hackmek bilmem ne olsa da çatışma sahneleri revaçta. Böyle nerd bir tipin elinde makinalı tüfek düşünemiyorum. Bu yan karakterlerden biri olabilir.
Evet, öyle teoriler de var.
Ya da şeydir. Yani deniyorlardır.
Veya işte
tepki ölçüyorlardır şu anda.
GTA'daki gibi 3 tane karakter olur. Onlardan yani biri de...
En iğrenç şekilde hiçbir şekilde odaklanamadığın bir sürü karaktere sahip olursun.
Aynen.
Değil mi?
Warhammer evreninde geçen Dawn of War 3'ün Dawn of War serisinin yeni oyunu durdu. Üçüncü oyunu durdu arkadaşlar. Ve ilk videosu yayınlandı. Oyunda şu an 3 adet ırk olunacağı biliniyor. Bunlar Space Marine'ler, Elder ve Ork'lar. Oyunda en çok ilgimi çeken şey ise Türkçe desteğiyle birlikte gelecek olması.
Türkçe yayılıyor.
Ya, ve yani gariptir. Bu işte Total War serisi de Türkçedir bildiğin evet. gibi. Dawn of War 3 de Türkçe geliyor. Yani strateji oyunlarında Türkçe geliyor. Yani mesela eminim Battlefield daha fazla satıyordur bu ülkede ama demek ki yani yayıncı yapmak isterse oyunu Türkçe yapabiliyor.
Evet, ama Battlefield da Türkçe olacak. Demek ki yani biz arka tarafta şey diyoruz ya, pek lobi yapılmıyor falan diye. Türkçe olması için lobi yapılıyor ve kullanıcıların istekleri de biz arka planda bazen haberlerini yapabiliyoruz, bazılarını kaçırıyoruz ama kullanıcılarımız çok şeyler bu konuda. Hevesliler ve istekliler. Aynı zamanda firmalara da baskı yapıyorlar mailler atıp.
Doğru.
Belki evet, de olur. Bazı imza kampanyaları düzenliyorlar, bazı şeyler yapıyorlar. Bunlar firmalar üstünde olumlu pozitif etkiler olarak görünebilir. Bir de şunu da söyleyelim. Türk yazılım geliştiriciler çoğaldıkça, oyun konusunda etkinlikleri arttıkça arkadaşlar bu firmaların içinde de çalışmaya başlıyorlar. Artık sonda dikkat et isim listesi geçerken Grand Theft Auto'da bile Türkleri görebiliyorsun. Evet. Türk çalışanları olunca da firmaya onlar da bazı tavsiyelerde bulunuyor olabilirler.
Tabii 80 milyonluk bir ülke sonuçta. Evet. Mutlaka soruyorlardır mutlaka. Yani sizin pazar nasıl diye. Bu oyun 2017 yılında piyasaya çıkacak ve bildiğiniz gibi RTS türünde olduğu için, gerçek zamanlı strateji türünde olduğu için de Türkçe olması çok önemli arkadaşlar. Bir yıllıktan bence daha önemli.
Konuları anlaman lazım. Birimleri nasıl kontrol edileceğini, özelliklerini daha rahat kavramanda sana yardımcı olabiliyor.
Evet.
Evet, bakalım nasıl olacak. Benim kısa kısa birkaç haberim var. Bunlardan bir tanesi Qantas'a ait bir uçakta şüpheli bir Wi-Fi ismi uçağın oldukça rotarlı bir şekilde kalkmasına sebep olmuş. 3 saatten fazla rotar yapmış uçak ve bazı yolcular da ben artık uçmam buradan korkuyorum demiş. Çünkü bazı yolcular uçak uçmadan önce Wi-Fi sinyali aratırlarken Mobile Detonation Device, yani aslında mobil tetikleyici, mobil patlama cihazı olarak isimlendirilebilecek bir isimle karşılaşmışlar ve aman tanrım bu da ne demişler. Yani aslında birisi büyük ihtimalle kötü bir şaka yapıyor uçağın içinde ama evet. Bu kadar olay olurken de insanlar tabii uçmak istememiş. Bazıları bavulların çıkartılmasını istemiş ve ben uçmayacağım demiş. Güvenlik görevlileri de gerekli güvenlik önlemlerini aldık, kontrolleri yaptık, uçabiliriz demiş ve içinde kalan yolcularla beraber havalanmış uçak. İçinde kalan yolcular için de tabii ki yani kötü bir durum.
Ya bir de şey var, bizim ülkemizde bu tür olaylar çok ciddiye alınmayabiliyor bazen. İşte çantaya tekme atanlar falan evet. Olabiliyor ama özellikle Batı'da bu konular çok ciddi. Küçük bir şaka yapsanız bile başınıza çok ağır işler gelebiliyor.
Öğrencinin... Bu konuda şaka yapılmasın
evet,
ya zaten.
Zaten şaka yapılacak bir konu değil. Türk bir öğrenci Amerika'da şöyle bir güvenlik kontrolünden geçerken üzerimde bomba yok ya falan diyor. Ondan sonra paketleyip Türkiye'ye yolluyorlar. Yani hani bunlar çok ciddi konular. Türkiye'de bunu gördüm. Neyse güvenlik görevlisi metoda şey yaptı. Hani beyefendi öyle demeyin dedi. Başınız belaya girer dedi. Bunu Batı'da falan yapsa yani içeriden çıkamaz bir süre. Öyle diyeyim yani. Bunlar çok ciddi konular.
Evet, bence de ciddi konular, şakaya alınmamaları gerek. Bir diğer haberimiz de YouTube'dan. YouTube aslında kablo TV servislerine rakip bir servis üstünde çalışıyormuş arkadaşlar. Aylık $30 ödeyerek hem canlı TV kanallarına ulaşacaksın hem de YouTube'un özel içeriklerinden yararlanacaksın. YouTube TV kanalı olma yolunda gidiyor diyenler var. Aslında genel olarak bir TV servisi olma yolunda gidiyor. TV kanalı gibi düşünmemek lazım. Kanal bir tanedir ama TV servis sağlayıcıları ne yapıyorlar? Bütün kanallara ulaşabilmenizi sağlıyorlar bir altyapı üstünden. Bu da internet üstünden erişebileceğiniz bir yapı olacakmış. Bakalım nasıl olacak? 2017'de hayata geçirmesi planlanıyormuş.
Zaten çılgın bir izlenme şeyi var YouTube'un. Gerek müzik videoları olsun, gerek oyun videoları olsun. Özellikle oyun kanalında bir oyun televizyonu falan kurup veya işte müzik televizyonu, oyun televizyonu kurup bunların ücretli yayınına da başlayabilir. Bundan herhalde oyun yayını yapan kişiler de memnun olur.
Ya şimdi bizi de mesela gerçekten sempatik YouTuber'lar var. Kanallarının değişimini güzel bir şekilde sağlamış. Efendi efendi videolarını çeken, seni eğlendiren, izlerken vakit geçirmeni sağlayan. Şimdi düşünsene YouTube bir kanal haline alsa bu YouTuber'lar daha fazla para kazanmaya başlayabilirler. Çünkü bu sefer gündelik hayattan reklamlar daha rahat bir şekilde adapte edilebilir. Bu kanallara reklam veren insanlar. Sonuçta YouTube bir servis sağlayıcısı oldu. Herkes televizyondan bu insanlara ulaşıyor deyip ister istemez onların daha fazla kazanmasını sağlayabilir. Sektör genişler. Sonuçta insanların para kazanması lazım ki daha fazla içerik üretebilsinler ve kaliteli içerik üreten her zaman kazanmalı diye
evet,
düşünüyorum.
Evet, o TV kanalında gözükmek isteyenler de kendilerine daha dikkat edeceklerdir. Öyle kameraya ayaklarını kaldırmak, çığlık atmak, küfür etmek
evet,
gibi şeyler.
Evet, reklam alamadıkça bu sefer görecekler olacak. Ve düzelme sağlanacak. Bir diğer haberimiz ise Almanya'dan, bu da son haberim kısa kısalarda. Almanya'da enteresan bir uygulama var. Augsburg şehrinde ne yazık ki bir kız çocuğu cep telefonuna bakarken yürüyerek karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir trenin altında kalıyor. Ve buna nasıl engel olabiliriz diye düşünmüşler. Çünkü birçok insan cep telefonuna bakarak yürüyor artık yolda. Sen de rastlamışsındır, kaçıyorsun yani sana çarpmasın diye. Çünkü çarpacak, önüne bakmıyor hiçbir şekilde. Demişler ki yola trafik lambası yerleştirelim. Böylece yolda kırmızı ışıklar yanınca sen yola baktığın için görebiliyorsun.
En azından bir dikkatini...
Evet, dikkatini dağıtabilir, hani şey yapabilir, dikkatini çekebilir. Augsburg'da bunu deneyeceklermiş yola yerleştirmeye. Trafik lambalarını daha sonrasında ise başarılı olursa Almanya'ya yayacaklarmış.
Oradan da bence Türkiye ve işte bütün Avrupa'ya yayılabilir. Çünkü bütün dünyada büyük bir sorun
var. Evet, insanlar yani. Zombilere dönüşmüş durumda.
Hatta biliyorsun çeşitli reklamlar var işte kulaklıkla gitmeyin diye.
Evet, evet. Yani bir sürü özellikle Amerika'da var. Bir ara sosyal sorumluluk projesiydi bu. Her yerde videosu dönüyordu. Texting yaparken diyor işte mesajlaşırken karşıdan karşıya geçme, yürüme. Yani evet. Dur öyle mesajlar.
İşte çocuklara da maalesef engel olamıyorsunuz evet. Bir noktada. Oyun tarafında son haberlerimin ilki ise Dishonored 2 11 Kasım'da piyasaya çıkıyor. Sonunda çıkış tarihi açıklandı. Aslında ben 2017 yılında bekliyordum ama oyun biraz daha erken geliyor. İlk oyunun çok büyük bir hayran kitlesi vardı ve hepimizi çok şaşırtmıştı. Zaten Dishonored'daki şehir Half-Life 2'nin tasarımcısı tarafından tasarlanmıştı. O yüzden şehir falan da çok güzeldi. Benim en çok o şehir tasarımı hoşuma gitmişti. Aksiyon yönünde harika bir oyundu. İnanılmaz kombolar yapabiliyordunuz. Dishonored 2 de bu yılın sonunda 11 Kasım'da piyasaya çıkacak. Oyun ilk oyundan 15 yıl sonra geçiyor arkadaşlar. Ve ilk oyunda bir küçük bir kız çocuğu vardı Mesut. O da bu oyunda ikinci oynanabilir karakter olacak. İlk oyundaki karakterimizin yanı sıra. Ve ben de bu oyunu heyecanla bekliyorum. Umarım yine Arkane Studios başarılı bir işle karşımıza çıkar. Son haberim de Steam'in inceleme sisteminde değişiklik yapıldı. Şimdi Steam'de kullanıcı incelemeleri çok önemli. Oradaki çok olumlu, olumlu veya işte olumsuz gibi yorumlar oyuncuları çok etkiliyor.
Evet, etkiliyor. Alırken yani, beni de etkiliyor.
Evet, yani bazı bağımsız oyunlar var mesela. Hiçbir yerde incelemesi yok. Oyunlara baktığım zaman eğer çok olumluysa oyun hakkında daha fazla araştırma yapmaya başlıyorum. Fakat biliyorsunuz bu erken erişim sistemi var. Bunun yanında oyunlara sürekli güncelleme gelmesi yüzünden Steam bir değişiklik başlattı. Artık son 30 günün inceleme notları var. Bir de ondan önce yapılanlar var.
Hmm, mantıklı.
Yani eskiden kötü olabilir ama artık düzeldi.
Ya da eskiden iyiydi, şimdi kötüleşti.
Ve evet, eskiden iyiydi şimdi çünkü...
Çok umutla başlamışsındır.
Farklı bir ödeme sistemi de getirebiliyorlar. Daha sonra değiştirebiliyorlar. Oyun berbat bir hale gelebiliyor. Böyle yeni bir sistem geldi ve kullanıcıların çoğu da bu yeni sistemden memnun. Biz de gayet memnunuz.
Evet, bence de oldukça iyi bir sistem olmuş. Evet, bir ikisi birinin daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir program olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.